Farklı Kaydet'in sunduğu Şişkoskast'tan herkese selamlar, keyifli günler. Her zaman olduğu gibi bu hafta da Savaş'la birlikteyiz. Savaş, hoş geldin.
Hoş bulduk abi.
Çift maç haftasının yoğunluğu iyiydi herhalde, maç temposu.
Abi
Güzel,
artık
keyifli
çift maç
maçlar
haftaları
oynandı.
öyle bir noktaya geldi ki yani böyle hangi maçı takip edeceğimizi şaşırır hale geldik. Sen de aynı şekilde hissetmiyor musun yani?
Yani işte o yüzden biz de hiç şaşırmayı bıraktım. Türk takımlarının maçlarını takip edip diğerlerini de mümkün olduğunca elimden geldiğince izlemeye
Ya bir de
çalışıyorum.
şimdi ben salona gidiyorum mesela bu hafta Fenerbahçe iki maç üstü içeride oynadı. Yani salı ve perşembe günleri gerçekten maçları takip etmek zor hale geliyor. Bir tek bir özel efor gösterip de işte Efes'in maçına biraz baktım. Onun dışında yani başka maç izlemek zaten mümkün değil. Canlı izlemiyorsun. Anca işte sonuna falan yetişebiliyorsun. Salı günü Maccabi Barcelona'nın sonunu izledim. Üçüncü, dördüncü çeyrekleri biraz izleyebildim. Yani dördüncü çeyreği full izledim. Üçüncü çeyreğin de
Makabi'nin parçaladığı dönemi
evet tam
yani.
Maccabi'nin böyle seriye koştuğu dönemi izledim. Onun dışında
Makabi
yani çift maç haftaları gerçekten zorluyor insanı. Cuma günde Efes Asvel maçını izleyince biraz işte geriye çok başka izleyecek bir şey kalmıyor. Dün 10 maçı neydi? Dün sonda olan maç da
Panathinaikos maçıydı.
evet ya yani o da
11'deki.
çok böyyle izlemeye değer bir maç mıydı açıkçası o kadar emin değilim ya.
Kalates yine iyi oynadı yani, hani takımı taşıyan şey oldu. Ya şöyle, bu arada Maccabi ritmini bulduğunda eskiden böyle Tarkan filmleri falan vardı. İşte Tarkan'ın düşmanının ne kadar kötü olduğunu göstermek için mesela güvercin kafası kopartıyorlardı falan böyle. Maccabi ritmini bulduğunda bu kadar zalimleşme seviyesine çıkıyor bence ya. Acayip bir sertlik seviyesi.
Ya atletizm üzerine kurulmuş bir takım. 5 pozisyonda da çok atlet oyuncuları var yani. İşte Wilbekin desen o pozisyon için hem iyi savunmacı hem iyi hücumcu diyebileceğim bir oyuncu. İşte Tyler Dorsey var, Bryant'ı var. Ondan sonra hani 34-35 yaşına gelmiş şu an sakat olduğu için oynamayan Caspi bile aslında Avrupa seviyesinde atletik bir oyuncu diyebiliriz. Pot altında zaten işte Otello Hunter var, Tarik Black var ki o da galiba oynamadı bu hafta sakattı, sakatla devam ediyor diye. Tam emin olmamakla beraber ya Maccabi tam olarak bunun üstüne kurulmuş bir takım. Geçen sene onu biraz başlatmışlardı Sferopoulos geldikten sonra sezon ortasına doğru. O noktadan sonra bu sezon kurdukları kadro ile iyice gaza bastılar. Yani çok sert, çok hırslı ve sahaya adeta rakibi yemek için çıkan bir takım. Öyle maçları sıradan kazanmak için çıkan bir takım değil yani. O yüzden yakaladıkları zaman 20'ye 30'a gidiyorlar direkt. Bu sezon öyle çok maçlarını izledik.
Fenerbahçe'de Barcelona karşısında benzer bir sertlik koyup Barcelona'yı sindirmeye çalıştı. Aslında oyunun temel planı buydu.
Ama öyle başlamadı maç.
Öyle başlamadı, evet.
Fenerbahçe açıkçası maça biraz ilk yarıdaki Fenerbahçe gibi başladı. Ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe gibi başladı. Bence biraz burada Obradovic'e bir eleştiride bulunmak lazım. Ya Westermann, Fenerbahçe'nin maça başladığı 5, Westermann, De Colo, Kalinic başladı yanılmıyorsam. Kalinic mi başladı?
Neyse.
Derrick Williams, Malcolm Thomas. Yani bu 5'te Fenerbahçe'nin güvenebileceği el sayısı hücumda
Bir,
kime güvenirsin?
iki.
Hani De Colo'ya güvenirsin, Williams'a da güveniyorsun ama Williams o güvenin karşılığını her zaman veremeyebiliyor. Yani dün o akşamlardan biriydi Williams'ın. Ki Williams All-Star'dan çekildi. Yani belki sakatlığı vardır. Çok da yüklenmek istemiyorum. Ama kaçırdığı boşlukların da çok öyle sakatlıkla bir alakası olduğunu düşünmüyorum
Özür
yani.
diledi
Özür dileyebilir abi tabii ki.
ya.
Hayır. Dileyebilir bence özür dilemesine gerek bile yok. Yani
Yani.
bütün oyuncular böyle akşamlar geçirebilir.
Şuttur kaçar.
Barcelona'da çok sert bir savunma takımı. Rakibi yıpratan oyunculara sahip bir takım. Öyle olunca da orada o eforu gösterdikten sonra o şutları sokamayabilirsin. Ben bununla Williams'a çok büyük suç bulmuyorum. Ha, eğer 3 maç üst üste böyle bomboş şutları kaçırırsa o zaman bir problem zaten var demektir. Yani Williams'la alakalı bence problemler var bu sezon ama Williams'ın şut sokamaması bu problemlerin hani birinci sırasına yazacağımız problem
Abi o
olmaz.
şut kaçtığında ne oluyor? Bu sefer işte düzenli bir şekilde o şut kaçtığında bu sefer savunmasını sorguluyorsun. O pozisyonu durduğu yeri sorguluyorsun. Oyun zekasını sorguluyorsun. Yani ritimden kaçtığı an Williams sıkıntı yaşayabilir.
Williams'ın asıl problemi bu maçta görünen ilk çeyrekteki savunmada Fenerbahçe'nin o maça 12-30 başladığı dönemde Williams'ın yaptığı basit hatalardı. Rotasyonu bir türlü hani tutturamaması. Fenerbahçe çünkü bu sezon yaptığı savunma itibariyle hani şu an geldiğimiz noktada çok böyle aslında komplike gözükmeyen bir savunma yapıyor ama oyuncular bu basit savunmanın içerisinde bile o şeyleri, switchleri kaçırabiliyorlar. Perdelerden çıkarken özellikle işte kısa uzun değişimlerinde, Kalinic'le Williams değişecekken ben bu maçta özellikle ilk yarıda çok şahit olduğum bir durum. İşte iki oyuncu da birbirine bir oyuncuyu gösteriyor, hadi değişelim diye. Sonra iki oyuncu da başka bir oyuncuya gidiyor ve oyuncu bomboş kalıyor. Bir tane pozisyon var ilk yarıda yanılmıyorsam. Tomic potu altında 5 saniye falan bomboş top bekledi. Fenerbahçe 4 oyuncuyu yanlış switch yaptığı için 5 oyuncuyla savunmak gibi saçma sapan böyle. Bir oyuncu nerede olduğu belli değil. Tomic'i unuttular resmen. Yani bir 3 saniye boyunca. Allah'tan topu indiremedi mesela Barcelona orada Tomic'i.
Ama hücum da üçlükte bitti galiba.
Olabilir. Yani emin değilim. Ama ya orada o hata ya yenilen üçlükten daha çok gözüme battı. Öyle söyleyeyim.
Koç'un oyuncu tercihlerini nasıl buldun maçta?
Ya maçın başlangıcında bence Fenerbahçe bu maça Veseli ile girmeliydi. Ya Veseli maça girdiği anda Fenerbahçe seriyi yemişti. Hani herhalde böyle 13-3 müydü?
8-10 falan fark vardı.
Evet, 10 fark vardı. Fenerbahçe daha tam maçın içine atamamıştı kendini. Orada Veseli girdi. Biraz böyle çaresizlikle mi diyeyim ya da ya klasik
ateşlemek
Veseli...
Ateşlemek için mi biraz daha sert başladı maça?
Ya sert diyemeyeceğim açıkçası. Sert değil çünkü Veseli'nin maçın başında yaptığı hareketler ya o alıştığımız klasik Veseli'nin beyin fonksiyonlarının durduğu anlardan gelen hareketler. Veseli'yi özlüyorduk mesela.
Ayarsız.
Veseli'yi Fenerbahçe çok özledi ama Veseli'nin en iyi zamanında bile böyle maçlarına çok tanık olduk.
Ama yine bence çok artı yazdı bugün o gün Veseli'nin varlığı. Eksi yazmadı bence Fenerbahçe adına.
Kesinlikle artı yazdı ama Fenerbahçe'de Veseli maçın genelinde gösterebileceği sertliği gösteremedi o faul problemi yüzünden ve ilk yarıda da 3. faulü aldıktan sonra zaten Fenerbahçe yararlanamadı bir dönem meseleden. Özellikle 4. çeyreği sakladı. 4.'yü de aldıktan sonra 3. çeyreğin başında ki devre arasında biz konuştuk tribünde. Veseli 3. çeyreğe başlayacak ama 3. çeyreğin ilk 2-3 dakikasında o 4. faulü almaz der misin? Yani ben kesin alır derdim hatta aksine. Çünkü Veseli o günlerinden birindeydi. Hani Veseli'nin bu tip günleri oluyor. Buna ama yapacak fazla bir şey yok.
Flop'la aldı.
O teknikle aldı. O da enteresan ama Veseli çok kovalıyor onları. Bazısında alıyor, yutturuyor. Bazısında yutturamıyor. Bu iş yani iki taraflı sonuçta. Hakem de hepsinde yiyecek hali yok. Hakem
bence
de bir tanesinde.
Bence çok flop çalınabilecek bir durumda değildi. Hafif bir temas vardı ya.
Abi Veseli gösterirken bir de Veseli böyle büyük bir vücut uzun olduğu
gerçek
için.
Gerçek kesit oyuncu
çok göze
gösteriyor. Batıyor.
Evet çok gerçek göze batıyor. Yani Rudy Fernandez gibi yapamıyor onu. Bir şey gibi bile yapamıyor. Felipe saçlar Reyes gibi
da,
bile yapamıyor.
Saçlar da aslında bak esmer olsa Veseli'nin saçları da tam kaleci saçlı değil mi?
Düştü saçı.
Yani işte.
Çok mekanik düşüyor ya.
Evet abi eller falan çok
ya
açılıyor.
Oyunu da
yani.
Mesela Veseli'nin mekanik. Çok böyle bir fundamental işte bir klas teknik bir flair dediğimiz o faktör yok Veseli'de. Düşüşü de öyle yani. Ya, Ginobili'yi düşün abi. Hani kısa oyuncunun bir de özellikle böyle bu işleri iyi bilen kısa oyuncuların düşmesi yani çok fark ettiriyor. Gerçekten acaba ölmüş olabilir mi falan diyorsun yani düşerken. Bir bakıyorsun 3 saniye sonra ayağa kalkmış adam.
Ama ben Veseli'nin döndüğü halden memnunum şu an.
Daha ben de memnunum açıkçası. Yani ben kesinlikle memnunum çünkü şunu söylemek lazım. Fiziksel açıdan Veseli iyi görünüyor. Yani o en tepede olduğu işte uçanı kaçanı blokladığı, smaçlar bastığı dönemki
üç
Veseli yok. 3
basketinden bir arayıp olduğu şey Veseli yok şu an ama.
Ama ya o Veseli'yi artık geldiği yaş itibariyle de çok beklememek lazım. Ya oyuncuların, bu tip oyuncuların atletizmi 30 yaşında, 29-30 yaşlarında bir tık aşağı düşer. Bu normal bir şey. Veseli'nin ama yataydaki çabukluğu Fenerbahçe için bence daha önemli. Dikeydeki çabukluğundan veya dikeyde yükselebildiği noktadan. O yataydaki çabukluğunu bu maçta kesinlikle gösterdi. Özellikle Fenerbahçe'nin tam öne geçtiği bir pozisyon var. 62-61'e getiren skoru. Orada Hanga'dan mı, Delaney'den mi sanırım birinden tokatlayarak bir top çaldı Veseli. Bobby Dixon'ın önüne doğru bıraktı. Ya orada çaldığı top mesela Veseli'nin peak zamanlarından en iyi yaptığı işlerden bir tanesiydi. Kısanın karşısında iyi durup kısayı bezdirip orada
ki
artık çaresiz hale getirmek.
Ona benzer hani genişleyip şut engellediği de oldu. Yine topa müdahale ettiği de oldu. Rakibine top aldırmadığı da oldu. Ama Fenerbahçe'nin bu hani ümit veren diyeyim ben maç için. Hani çok böyle canım sıkılmadı benim maçtan çıktığımda.
Benim de sıkılmadı. Yani koça, öyle söylemek lazım.
Koça biraz kızdım ben. Onu konuşacağız. Ama takımın genel böyle ruh haline baktığımda ben keyiflendim yani maç çıkışı, maçın içinde dönem dönem. Kayın için Mirotic savunması bence inanılmazdı. Yani bütün maç seyirlikti yani o savunma.
Kani çok ilginç bir oyuncu ya. Bazı oyuncular Kani'ye çok ters geliyor. Hatta bazı oyuncular demeyeyim.
Çoğu oyuncu ters geliyor.
Yıldız profilindeki oyuncuların büyük oranı Kani'ye ters geliyor. Yani Kani kısa gardları, yıldız gardları iyi savunabilen bir oyuncu değil. Uzun savunması da zaten yapabilecek bir oyuncu değil. Yani 3-4'te oynayan oyunculardan böyle hani daha 3 karakterli oyuncuları da savunabilecek bir oyuncu değil ama Mirotić böyle tam sanki Kani'nin savunması için üretilmiş tarzda bir yıldız ya. Öyle geldi bana. Çünkü Mirotić çok böyle aşırı fiziksel müdahaleyi sevmiyor. Hani şutlarını da geri çekilerek işte 3 sayı çizgisinin gerisinden falan o tarzda bulmayı seven bir oyuncu. Kalinic oralarda Mirotić çok da hızlı olmadığı için Mirotić inanılmaz rahatsız etti. Bir de sürekli eli kolu da çalıştı. Evet, Kalinic evet. Faul problemine de maçın başlarında girmedi. O yüzden Kalinic o lükse de sahipti. Yani sürekli elim kolum çalışsın, bir rahatsız edeyim böyle teması da kurayım. Faul çalınıyorsa da çalınsın zaten. Onu yaptıktan sonra Kalinic gerçekten Mirotić iyi savundu ama burada işte asıl problemi çıkaran Fenerbahçe o boşalan alanları değerlendiren oyuncular oldu. Yani Klaver inanılmaz bir maç oynadı. Bomboş üçlük attı kaç tane.
Hücum
reboundlarında çok iyiydi. Ki Mirotic'in de 11 reboundu var. Yani Mirotic kötü bir maç çıkar diyoruz ama şut performansı kötüydü. Maçın geneline
nefes
baktığımızda...
Nefes alamadı maç içinde yani.
Evet, maçın geneline hani iki tarafına da oyunun baktığımızda daha geniş bir pencereden Mirotic'e eğildiğimizde öyle diyeyim. Yani Mirotic aslında iyi bir maç çıkardı bence. Yani skor bulamamış olabilir çok. Yani her oyuncunun, her yıldızın her maç skor bulması, 25 atması gibi bir durum
söz konusu. O seviyede takım olduğunda ne yapıyorsun? Klaver çıkarıyorsun aradan. O gidip boşlukları sokuyor. Yine bir şekilde skorda kalıyorsun ve maçı kazanıyorsun yani. Barcelona seviyesinde takım olduğunda da buna sebep oluyor bu kadro kalitesi.
Kesinlikle öyle. Yani Barcelona Delaney'den bu maçta iyi katkı almayı başardı. Ki aslında Efes maçında da mesela Delaney iyiydi ama orada yetmemişti. Çünkü Efes'in hücum gücü, Efes'in patlayıcılığı Barcelona'yı alt edecek seviyede, Barcelona savunmasını bile zor durumda bırakacak seviyede bir patlayıcılık. Fenerbahçe'de o yok. Yani Larkin'in olmamasından mütevellit bir durum aslında bu Fenerbahçe'de. Ama Sloukas buna rağmen yine de, yani Sloukas bir Larkin patlayıcılığına sahip değil ama yine bence Hanga ile gerçekten kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı maçın büyük bölümünde. Fenerbahçe Sloukas'ın sahada olduğu anlarda çok daha iyi hücum etti. Sloukas çok net pozisyonlar hazırladı. Fenerbahçe'de yani Derek Williams mesela bunların büyük çoğunluğunu değerlendiremedi diyeyim. Özellikle dışarıdan alanların hiçbirini değerlendiremedi
bence
zaten.
Bence Sulukas'ın bu sene en iyi oynadığı maç olabilir.
Bence de öyleydi. Sulukas'ın bu sene en iyi maçıydı. Koçu, senin bahsettiğin konuya geleceğim. Koçu en net eleştirebileceğim nokta, Sulukas 33 dakika oynamış bu maçta ama Sulukas'ın dakikalarını Fenerbahçe'nin daha iyi yönetmesi lazım. Son çeyrekte Fenerbahçe Sulukas'ı oyuna almakta çok geç kaldı bence. Barcelona çünkü son çeyreğe girerken tam böyle Fenerbahçe bir seri yakalasa dağılacak kıvamdaydı. 3 maç üstte kaybetmiş bir Barcelona'ydı çünkü. Fenerbahçe 3 galibiyetle geliyordu arenaya.
Yani Sulukas'a sen...
Orada Sulukas'ı biraz daha erken alsa
bir,
daha farklı
olurdu
belki.
Sen bir nefes düzenini geri oturt. Hani yoruldun tamam ama hani bu maç alınacaksa senin alınacak. Seni 1 dakikaya 2 dakikaya oyuna alacağım demesi lazımdı. O 5 dakika zaten Fenerbahçe'nin eksi yazdığı maçı da bir daha çeviremediği dönem oldu. Ayrıca senle hani maçtan çıkınca onu tartıştık. Bence Malcolm Thomas'ın bir X faktör olarak denenmesi gerekiyordu. Çünkü reboundçı özellikleriyle alındı bu adam. Evet kötü başladı ama Lovern'e falan tekrar döndüğünde takımın Malcolm Thomas'ı bence bir denemesi gerekiyordu. Lovern o işte Sulukas'sız dönemde oynadı. Çift uzun oynadı. Veseli Lovern oynadı bir dönem takım.
Lovern tek başına da sahada kaldı ama çok kısa
kaldı. Ama bahsettiğim şey son çeyrekteki Veseli Lovern hamlesi. Oralarda bir Thomas'a gidilseydi belki iki uzun da hareketli Fenerbahçe'ye hem hücum reboundu almasına katkı sağlardı hem de belki bu kadar rebound problemi vermeyebilirdi. Yani en azından sahada görmek isterdim onu.
Ben Fenerbahçe'nin rebound probleminin sadece pivottan kaynaklandığını düşünmüyorum. Veseli Thomas'tan daha kötü reboundçu diyebilir misin? Yani Veseli çok iyi bir reboundçu değil ama Thomas da bence çok aşırı iyi bir reboundçu değil.
Yani işte Fenerbahçe'nin iyi reboundlarından biri bu diyorlar yani.
Fenerbahçe'nin bütün pozisyonlarda şöyle diyeyim, bütün pozisyonlarda değil, hiçbir pozisyonda Fenerbahçe'nin iyi reboundçu diyeceğin oyuncusu yok. Yani Derek Williams iyi bir reboundçu değil. Veseli değil. Yani Lovern o umutla alınmıştı. olmadığı ortaya çıktı. Yani Kalinic belki biraz iyi reboundçu diyebilirsin ama Kalinic de artık eski atletizmine sahip değil. Ya box out'larda falan Kalinic evet ya işte yapıyor ama işte ya Klaver gibi oyuncuya karşı mesela Klaver çok daha hızlı bir şekilde yükselip box out'larda da efor sarf eden bir oyuncu sonuçta Klaver.
Işte, orada rebound alabiliyor. Kalinic iyi reboundçu dediğimizi Pesic'in asistanı da analizcisi de görüyor. Box out Kalinic'in üzerinden getiriyor mesela. Kalinic'i devre dışı bırakıyorlar zaten.
Ya bir de Barcelona öyle uzun bir takım ki zaten. Bir numarada Hanga oynuyor abi. Hanga dediğin adam Baskonya'da oynuyorken 3 numara oynayan farkın, zaten reboundlara çok iyi katkısı olan bir adamdı.
Farkın oluşmasındaki sebep de o Hanga 1 numarada oynama hamlesine cevap verememek oldu zaten başta.
İşte Fenerbahçe... Sulukas
da ilk oyuna girdiğinde 2 dakika falan afalladı. Ondan sonra toparladı, kendine geldi.
Ben orada hatayı görüyorum. Yani en önemli hata bence oradaydı. Çünkü Fenerbahçe Sulukas'ın oynadığı anlarda Hanga'ya karşı iyi çözüm buldu. Yani Hanga Sulukas'ı savunamadı. Refes
bir başta afalladı abi.
Ama maçın genelinde Sulukas çok iyiydi Hanga'ya karşı.
Sulukas sonra toparladı.
Fenerbahçe maça başlayacağı 5'i daha iyi seçmesi lazımdı. Yani Barcelona tam da kırılgan noktadayken bir de o Barcelona'nın uzun 5'i gerçekten çok böyle durağan anlar yaşayabiliyor özellikle hücumda. Tam böyle net bir yaratıcı olmadığı için yani Higgins'in eline baktılar mesela. Higgins de dün gördü. Higgins birinci yaratıcı opsiyonu olarak düşünüldüğü zaman bence o beklentiyi karşılayacak, Barcelona seviyesinde karşılayacak bir oyuncu değil. Ya yani Higgins özel bir oyuncu. Evet ama Higgins'i özel yapan özellikler bence onu asıl yani
Akan oyundaki,
star bir rol oyuncusu olarak ön plana çıkıyor.
Akan oyundaki %50 skor katkısı diyorsun.
Aynen sen. Öyle. Yani CSKA'da mesela Deco'nun Rodriguez'in yanındayken Higgins çok çok değerli bir oyuncu. Ama Higgins'e sen dersen bu takımın birinci guard starı sensin. Higgins o zaman afallayabiliyor yani. Higgins'in bu sene çok böyle maçını gördük. Çok kötü attı. Sonra çıktı mesela bir maç sonra. Çok kaliteli oyuncu tabii ki. Atabiliyor. Yine çok yüksek %50 attı ama İyi savunmalara karşı Fenerbahçe'de ben dün iyi savunma yaptığını düşünüyorum. Dün dedim de dün değil tabii. Perşembe. Fenerbahçe'nin de iyi savunma yaptığını düşünüyorum. İyi savunmalara karşı Higgins afallayabilen bir oyuncu. O noktada Barcelona kilitlenebiliyor. Ama işte Fenerbahçe o kadar hücum reboundu verince Barcelona'nın kilitlenmesinin bir manası kalmadı. Bir de maçın başındaki 5 çok fazla işte demin konuşuyorduk. Rotasyon hatası yaptı, katlardan sayılar yedi, basit sayı şansı verdi yani Barcelona'ya. Öyle olunca Barcelona bütün ivmeyi eline alarak başladı maça. Bir de birazdan da konuşuruz, hakem mevzusu da var. Yani hakemler iki taraf adına da bence faciaydı. Ama bazı bir iki noktada çok kritik hataları oldu yani. Direkt maçın gidişatını değiştirir diyebileceğimiz. Konuşuruz onları birazdan. Fenerbahçe'nin benim yani en çok bana sıkıntı veren diyeyim problemler iki şey. Bir tanesi rebound alamamak savunmada ki artık Fenerbahçe'nin 3-4 yıldır özellikle Yudoh gittikten sonra evrildiği noktada benim Fenerbahçe'nin rebound performansıyla alakalı beklentilerim çok yüksek değil, bunu söyleyeyim. Ya ben asla Fenerbahçe'nin rakibe böyle çok az hücum reboundu veren işte Real Madrid gibi bir takım mesela olacağını düşünmüyorum. Ama yani buna rağmen Fenerbahçe'nin rebound vermesini geçtim. Rebound'dan sonra toparlanması ve o ikinci şans sayılarına karşı savunma yapması da pek mümkün olmadı. Ya o noktada ben hayal kırıklığı yaşadım. Fenerbahçe sanıyorum 21 sayı yemiş ikinci şans sayılarından ve Barcelona Fenerbahçe'den 13 daha fazla iki sayılık atış kullanmış. Ya bu tip bir maçta altından kalkılabilecek bir yük değil. Ya Barcelona'ya karşı bunun altından kalkamazsın mesela. Atıyorum Asfel'e kalkarsın, işte Valencia'ya kalkarsın, belki Baskonya'ya kalkarsın ama Barcelona'ya olmaz yani.
Çünkü İtü'ye bile fazla rebound veriyorsun. Hani senin tam takımın karakteri belli. Bu takım iyi reboundçu bir takım değil yani.
Ya bunun değişmesi için bence Fenerbahçe'de bir numara olarak değişmesi gereken şey Fenerbahçe'nin yani 2-3-4 rotasyonunda Fenerbahçe'de daha fazla rebound'a katkı verecek oyuncular olması lazım. Yani sadece bu iş Veseli ile bitmiyor. Veya oraya gelecek pivot ile bitmiyor. Ya sen oraya böyle canavar gibi bir reboundçu alacaksın. Milutinov gibi bir adam alacaksın. Anca o şekilde ki onun bile ben çözeceğini düşünmüyorum. Çünkü artık o kadar böyle birbirine yakın profillerde oyuncular oynuyor ki 2-3-4 numarada. Basketbolun geneline baktığımızda NBA'de böyle, EuroLeague'de biraz o fiziksel özelliklerde oyuncular bulmak zor olduğu için yani o kadar değil ama yine de o seviyeye yaklaşmaya çalışıyor takımlar. Pesic'in yapmaya çalıştığı aslında o. Hani Pesic biraz daha eski kafalı olduğu için Hanga'yı garda kadar götürebiliyor ama yani yine mesela Klaver dediğin adam 2-3-4 savunabilecek bir adam. Mirotić dediğin orada ikileri de savunmakta çok büyük sıkıntı yaşamayan bir adam aslında Avrupa'da. İşte Higgins dediğin adam sürekli switch yapabilen bir adam. Brandon Davies dediğin oyuncu 4-5 ikisini birden savunabilen, gerektiğinde üçünün de karşısında kalabilecek bir oyuncu.
Horibas Pauri bastı. Kanatları direkt savunur.
Aynen öyle.
Kuriç aynı
tip,
şekilde.
Bu tip takımlara karşı işte Fenerbahçe'nin o pozisyonlardaki oyuncularına baktığın zaman daha tek boyutlu kalıyor Fenerbahçe'nin oralardaki oyuncuları. İşte Datome bence tek boyutlu bir oyuncu. Özellikle savunma açısından, ki savunmada boyutsuz diyebiliriz Datome'ye. Yani. Tek yani. Boyutlu fazla. Derek Williams belki 3-4 dersin ama yani fiziksel özellik olarak
bir anda
Williams'ın
durduğu yerde bir hata yapıyor. Bir anda bütün evet. takım savunması tepe taklak oluyor.
Ya Williams'ın atletizmi daha ziyade smaçlarda da işe yarıyor. Öyle çok bir potayı koruyayım işte, box out yapayım sonra bir rebound alayım falan. Yok. Fenerbahçe'nin bu seneki en iyi reboundçusu bu arada rakamsal olarak Williams, ama hani
bu
biraz box out yapabiliyorsa 7-8 rebound
alır yani. Ama. Oyunda kaldığı süreyle
evet,
de alakalı
yani.
Abi.
Diğer uzunların bir de
hani dakika hesabı yaptığında falan dakika hesabı yaptığında birinci sırada olacağını zannetmiyorum.
Bir de Williams'ın 5 oynadığı da uzun dönemleri oldu ya. Hep tabii. Williams'dan daha kısa oyuncular
oynadı. Bu maçta da denendi. İşte o Sulukas'ın kenarda unutulduğu ya da işte bırakılmasını kenarda bırakılmasını koçun tercih ettiği zamanlarda Williams'ın 5 oynadığı bir 5 vardı sahada bir dönem. Tepe taklak götürdü işleri.
Bir şey daha duydum. Fenerbahçe ile ilgili iki tane beni rahatsız eden nokta var. Birincisi reboundlardı işte. İkinci şans savunmasıydı. İkincisi de hücumdaki top kayıpları. Yani reboundlardan bahsettik. Hani Barcelona'nın çok daha fazla hücum etme şansı yakaladığından Fenerbahçe'den. Bunun sebeplerinden bir tanesi de, bunun sebebi sadece reboundlar değil. Sebeplerden bir tanesi de Fenerbahçe'nin yaptığı top kayıpları. Hücumda Fenerbahçe çok basit top kayıpları yaptı. Yani Barcelona gibi bir savunmaya karşı Fenerbahçe o savunmayı tam açtığı ve boşluğu bulabileceği noktalarda İşte iki tane, üç tane mesela dibe giden paslarda yanlış yere giden pas var. Nalini'ye doğru giderken.
Datome'nin bir tane no-look pası var. Aman Allah'ım ya.
Bu tip basit hataları Fenerbahçe'nin elemesi lazım artık bu noktadan sonra.
Peki üçüncü bir sıkıntı da şu diyelim. Hani şimdi iyi oynadığı için Sulukas'ı bu maç ayrı tutalım. Sulukas Dekolo eksenin dışına çıkaralım. Biraz da Dekolo'yu konuşalım. Geçen hafta Sulukas'ı konuştuk. Bu kadar sorumluluk almanın yanından bile geçmedi yani. Yani cümleyi çok kötü toparladım. Sorumluluk almanın yanından bile geçmedi bu maç. Hani topu eline alıp bir drive'ı yok. Tomic'in de oyunda olduğu dönemler vardı. Şutlarda başarılı değildi kullandığı şutlarda. Ve takım hakikaten tutkuluydu. Ama Dekolo'da o ruhu, o hissi göremedim ben.
Dekolo profil olarak çok tutkulu oyuncular mısın? Tutkulu bir oyuncu değil bence.
Ama o hırsı yüzünde görebilirsin tekrar.
İşler iyi gittikçe daha iyiye giden bir oyuncu Dekolo. Bu noktada biraz kendini geliştirmesi mi diyeyim artık?
O sorumluluğu almasını
o
beklersin.
O sorumluluğu alması mı diyeyim? Bir şeyleri değiştirmesi lazım bence de. Fenerbahçe'nin bu sene kazandığı maçlarda hep Dekolo sayesinde kazandı. Kaybettiği maçlarda Dekolo daha silik görünüyordu, öyle söyleyeyim. Bu maçta o maçlardan biriydi. Biraz da Dekolo'nun bence şeyden vazgeçmesi lazım. Yani bak Sulukas mesela hep eleştiriliyor. Topu çok fazla elinde tutuyor diye. Ama Dekolo pikenrol oynadığı zaman Dekolo da topu hiç elinden çıkaracakmış gibi oynamıyor. İnsanların Dekolo hoşuna gidiyor belki. Hani potaya falan gidiyor. İşte pota şık altında gider. Şık bitirebiliyor. Topla daha böyle göze hoş görünüyor. Tamam, bunlara okeyim ama Dekolo keşke Sulukas kadar pası düşünse. Sulukas yani yakaladığı zaman o pozisyonları. Sulukas her zaman etrafındaki oyuncuların hani ne yaptığının farkında, o pası vermenin peşinde. Dekolo bence o pası vermenin peşinde değil. Yani Dekolo'nun seninki asist ortalamaları bana çok düşük geliyor.
Doğru. Çünkü CSK'da çok fazla 6-7 asist rahat rahat yapıp 20 dakikada kenara gittiği maç var. Fener'de hiç o özelliğini göremiyoruz.
Ya takımdaki rolü itibariyle hak veriyorum biraz Dekolo'ya. Çünkü Dekolo'nun bu takımda skor üretmesi şart. Fenerbahçe'nin diğer oyunculara baktığımızda, yanına koyduğu oyunculara baktığımızda. Dekolo'nun agresif olmadığı maçlarda, skor üretemediği maçlarda Fenerbahçe'nin skoru da biraz düşük oluyor.
Sezonun içinde 5 asistin üstüne çıktığı tek maçı var.
Ya bunu yapabilecek yeteneğe %100 sahip Dekolo, bunu yaptığını da biliyoruz önceki senelerden. Mesela bu maçta Kaniç'e verdiği bir tane pas var. Kaniç'in üçlük attı. Muazzam bir pas. Yani Kaniç orada çok oyuncu göremez. Belki de Sulukas da göremez. Yani Dekolo bunları yapmayı kafasına koysa, o ikili sıkıştırmalar geldiğinde Dekolo topu elinden çıkarsa bence Sulukas'tan daha iyi bile pasör.
Top kaybı ortalaması da 3'e yakın.
İşte yani
çok fazla.
Maksimum asisti 5 olan bir oyuncu için top kaybı 3'ü çok fazla gerçekten.
Yani
asist ortalaması kaç?
Asist top kaybı ortalaması tam şu an 1. Asist turnover ratio.
Yani
tam 1.
3'e 3 değil mi?
2-8'e 2-8.
İşte yani orada
korkunç yani bu.
Şöyle diyeyim yani ikilere düşürüp şeyi top kaybını, asisti de üçlere çekmesi gerekiyor. Çünkü birinci guard, yani birinci top dağıtıcı değil De Colo. Orada bir sıkıntı yok. Yani Sulukas'ın daha öncelikli görevi asist yapmak. De Colo'nun daha öncelikli görevi skor üretmek. O yüzden De Colo'nun Sulukas'ın asist ortalamasını yakalaması şart değil. Yani ben beklemiyorum. Ama bir tık asisti artırıp bir tık top kayıplarını düşürmesi lazım. Çünkü yaptığı top kayıpları da biraz böyle CSK top kayıpları. Yani CSK'da çok yüksek tempoda oynuyorsun, o top kayıpları çok göze batmıyor. Nasıl böyle Golden State en tepe zamanında oynarken Stephen Curry 6 top kaybıyla 7 top kaybıyla maçı bitiriyordu, kimsenin umurunda olmuyordu. Fenerbahçe'de umurumuzda, çünkü Fenerbahçe CSK'dan çok daha az pozisyonla maçı oynuyor ve o toplar çok daha değerli Fenerbahçe için. O kadar hata lüksü yok yani bu oyun tarzında.
Doğru. Yani her topa değer veriyor Fener. Yani o yüzden direkt sıkıntı. Ya ve biraz da bence bu maçın özelinde, çünkü iki kere özür dilendi Fenerbahçe'den bu sene. Bunların pozisyonun izlenmemesiyle alakalı sıkıntılar olduğunu da düşünüyorum ben. Ama bu hücum faulü çok net yani. Herhangi bir hakem semineri bitiren bir en düşük seviye hakemin çalmaması lazım.
Ya aynı maçın içerisinde birebir aynı pozisyon oldu. Orada savunma faul çaldılar Veseli'ye. Sonra Derek Williams aynı şekilde aynı noktadan, pota bile aynı, yer bile aynı. Aynısını yaptı Derek Williams. Tam ters karar çıktı. Ya ben Fransız hakemin ne yaptığına dair hiçbir fikir olduğunu düşünmüyorum.
Çok kötü maç yönetti. Yani şimdi...
Javor'a hep insanlar yükleniyor. Önceden bir geçmişi var Fenerbahçeli diye, ama Fransız hakem bu maçta çok daha kötüydü ya.
Tavrı, çaldığı düdükler, ki bu şey yani o pozisyona gelene kadar Fenerbahçe sahada doğrandı falan, bak böyle bir durum yok bence.
Ya şunu söyleyeyim, ilk yarıda.
İlk çeyrek
hakemler Barcelona'ya ihtimalle... çok büyük şey gösterdi. Aha.
Bir dakika abi, Maccabi Barcelona maçı. Maccabi inanılmaz sertlik koydu, hakem müsaade etti. Sertliğin seviyesini yukarıya çıkardı. Barcelona için rahatsızlık verici derecede bir sert maç oldu. Ama bu maçta Fenerbahçe benzer bir tarzda girmeye başladı. Tak tak tak tak fauller. Veseli girdi, hemen üçledi falan. Ki bence bir tanesi işte şey, gereksiz bir fauldü. Çalınmayabilirdi. Ondan sonra ikinci çeyrekte
tam tersi.
Tam tersi. Yani yazık günah Barcelona'ya da. Hakikaten adamları hani görüyoruz. Durmadan sırtta eller, temas, eller kollar çalışıyor takımda ve Fenerbahçe 5 dakikayı bir faulle falan bitirdi. Çeyreğin sonunda faul hakkı vardı Fenerbahçe'nin. Yani şimdi bu dengesizlik aslında Fenerbahçe'nin şey, bir de hakem taraftarı ilk çeyrekte hakeme yükseldi. İkinci çeyrekte o çalınmayan, Fener'e savunmada çalınmayan düdüklerle taraftar da hakem konusunda kendine geldi, ama gerçekten o hücum faul düdüğünün çalınmasını şey yapamam yani, ben Euroleague seviyesinde kabul edemem ve maçın da döndüğü an o sonuçta.
Tam bir eyyam şov yaptı hakemler.
Evet net abi.
Yani. Bunun için Türk dilindeki en sevdiğim kelimelerden biri abi. İngilizce'de bunu karşılayacak hiçbir şey yok ya.
Ulan hücum faul gösterirken bir yumruğunu avcuna vuruşu var. Vallahi biz duyduk tribünden ya. Çat çat çat. Ne yapıyorsun baba?
Bu arada ilk çeyrekte salondan izlerken, şimdi Veseli'ye çalınan fauller, 3 tane faul olunca bir oyuncu birden. Yani diyorsun ki o böyle şey mi olur işte. Bir oyuncu mantıklarda, kafalarda hep şu işlenmiş. Bir oyuncu bir çeyrekte 3 faul alabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ben televizyondan izleyenlere sordum abi devrede falan. Hatta ilk çeyreğin sonunda da mesaj attım.
Ben de işte Veseli'nin faullerini izlediğimde bir tanesine çalmazdım ben hakem olsam.
Abi bana hani daha da fazla faul çalınabilirdi diye evet, oldu işte, televizyonda izleyenlerden. Evet işte
ikinci çeyrekte Veseli'nin ikinci çeyrekte iki tane çalınmayan faulü var. Beşleyip çıkıyor herif normalde. Yani.
Ya işte o hakemler hiçbir standart tutturamadı. Yani standart namına sahada hiçbir şey yoktu. İlk çeyrekte Barcelona'nın sertliğine tahammül gösterip Fenerbahçe'nin sertliğine hiçbir şekilde tahammül göstermediler.
Abi ilk çeyrekte.
İkinci çeyrekte de tam tersi oldu. Zaten skorlara baktığın zaman 30-10 civarı bir seri yiyen ilk çeyrekte Fenerbahçe. İkinci yarıda da, ikinci çeyrekte de tam tersi.
İlk çeyrekte masanın arkasında kilolu bir abi var.
Biliyorum evet.
Abi o abinin bir inişi var merdivenlerden hakemlere doğru. Bak yemin ediyorum o değiştirmiştir ha. Ben ya o adamın hiç o kadar agresif reaksiyon verdiğini görmemiştim. Orada bir yüklendiler hakemin üzerine. Sanki o değiştirdi işleri ya. Yani biraz genel bir şey soracağım sana. Ben o konuyla alakalı tweet attım. Oyunun ruhunu öldürür diyen oldu. Ama işte bir takımın ya maçın ne olacağı belli olmaz. Sonuçta Barcelona iyi kötü son dakikaları kalitesiyle üstün geçmeye daha büyük aday takım. Ama fark 1'e düşecekken net yani hani çok net bir savunma faali. Kayıyor, önüne doğru yükleniyor falan. Eller tam havada değil. Yani hani neresinden tutsan tutmuyor ya hücum faal. Williams'ın darbesi yok. Ama işte bunu geri döndüremiyorsun yani bu hatayı.
Döndü bir de üçlük oldu değil mi?
Evet
Barcelona
abi.
üçlük attı.
Evet abi artı bir de teknik faul. Yok ikilik attı herhalde.
Buna kısa
3 sayı
vadede
oldu yani toplamda
bu
dönüşü.
probleme kısa vadede getirilebilecek en net çözüm
İtiraz hakkı.
NBA'deki gibi itiraz hakkı. Yani koçlar maç boyu mesela bir ya da iki itiraz hakkına
Bir
sahip olacak. Bir
galiba.
olacak. Ama eğer itiraz ettiğin pozisyonda haklı çıkarsan hakkın düşmeyecek.
NBA'de düşüyormuş
Yani
dedi
tenisteki gibi
bizim.
olması lazım mesela. Teniste challenge kullandığında nasıl
Voleybol ya da.
ya da voleybolda işte voleybol çok bilmiyorum sen daha iyi biliyorsun. Yani teniste nasıl challenge kullandığında eğer haklı çıkarsan challenge hakkından düşmüyor. O şekilde bir sistem olması lazım. Bir hak versinler. Haksızsan abi itiraz ettiğin pozisyonda hakkın gitsin. Eğer haklıysan bir hakkın kalsın. Ve yine itiraz edebilir.
Ha, NBA'de galiba direkt düşüyor bu hak.
NBA'de bilmiyorum ama bana
Çünkü MMS bizim işte Fark Kaydet'teki MMS'e sordum ben NBA'de kaç hak vardı 1 mi 2 mi diye. Bir abi itiraz haklı da olsa düşüyor dedi yani kaynağım o şu an. O yüzden düşmesi ya düşsün önemli değil ama bunun
en
önüne
azından bir hak
geçsin.
olsun yani.
Evet abi.
Evet.
Çünkü artı bir teknik faul yazmak yerine Obradovic orada şu eliyle şu ekran işaretini yapabilsin yani. Çünkü yazık günah.
Abi ekran işaretini yapması da oyuncuların ve koçun en sinir olduğum şeylerden bir tanesi. Yani onu hiçbir şekilde ekrandan izlenmeyeceğini bildikleri ve izlenmesi mümkün olmayan pozisyonlara bile hemen eller kalkıyor. Bak,
Evet abi
futbolda da
koçlar bilir onu
şimdi
çünkü yani ne
futbolda da oldu
zaman
aynısı
ekrana
abi.
gidecek.
Var ya. Bütün oyuncular böyle eller havada
Bir
geziyor.
de futbolda var işareti varken yapılırken şeydi sözde. Var işareti yapılınca
Sarı kart mı?
sarı kart vardı. Hiç ben görmüyorum vallahi sarı kart. Ya ikinci çeyreğin üçüncü dakikası top mesela kenara çıkmış. Şey adamdan çıkmış. Koç böyle şey yapıyor. Ekran gösteriyor eliyle. Böyle bir de bir orta parmak işaret parmak falan böyle bir senkron kayık bir durum oluşuyor. Bir de böyle ukala ukala bir tavırla falan yapılıyor. Çok sinirimi bozan bir şey. Ama eğer bu haksa bence bu verilmeli yani. Hatta yine voleyboldan örnek vereyim. Türkiye'nin maçları vardı. Orada şahit oldum. Polonya maçının son setiydi ya da dördüncü setiydi. Hakem bir iki yerde emin olamadı. Kendi challenge istedi. Yine olabilir bu. Yani 3 hakem var çünkü sonuçta. Yani 3 hakemden biri diğerinden farklı istiyorsa önemli anlarda challenge'a gidebilirsiniz yani. İlla bu iş şey değil. Sportmenlik faule bakayım falan değil. Ya da futbol gibi tartışılan net bir bu sistem nasıl uygulanır karmaşası yok şu an. Ekrana bakmak basketbolda hakikaten fayda getiriyor. Sonuç veriyor yani. Sen
Bir de
ekrandan bunu nasıl
basketbolda
göremediğin dediğin pozisyon yani şu 5 senedir var diyeyim bu ekrana bakma olayı. 5 senede ulan ekrana baktınız yine göremediğinizdedir. Maksimum 5'tir ya.
daha az bile olabilir.
Yani. O yüzden
Ama o
bence
şeyle de alakalı. Yani ekrana bakılan pozisyonlarda genelde tartışmaya açık olmayan çok böyle zaten ortada olan şeylere bakıyorlar. Hani kim top kimden dışarı çıktı diye falan bakılıyor ya da süre doldu mu ya bakılıyor ekranlardan. Onlar zaten yoruma açık olmayan şeyler. O yüzden hata yapma şeyi çok düşük. Ama Williams'ın pozisyonuna ekrandan bakıp yine aynı kararı verebileceğine inanıyorum ben. Hakemlerin yapabilirler yani belli olmaz o. Eğer o pozisyonlar da ekran kullanımına açılırsa o zaman dediğim sayı çok artar.
abi işte açmasınlar zaten. Hep gitmesin.
Hep gitmesin. Hep kesinlikle gitmesin. Ki zaten her maçta öyle hep gidecek bir durum olmuyor.
Evet
Ama
abi.
maçta bir tane daha oyuncuların şey hakemlerin diyorum koçların hakkı olsun itiraz etmeye.
Çünkü abi teknik faulün de önüne geçer bu
Bir de
yani.
zaten 10-15'e giden maçta çok da önemi olmuyor bu pozisyonlar. Ama kafa
Çünkü
kafaya gidip de mesela fark 1'e düşecekken bir anda
7'ye
7'ye
çıkıp
çıktığı pozisyon çok kritik. Maçın kaderini değiştiriyor.
Evet abi yani şöyle bir durum var. Oyunun ruhunu öldürüyor. Ya tamam da koçun itirazıyla geçen 1,5 dakika ve sonrasındaki o teknik faul işte sen hücum ediyordun ama dur kardeşim geri dönelim sonra tekrar buraya geçelim falan. Bunlar öldürmüyor mu oyunun ruhunu? Bunlar tempoya darbe vurmuyor mu? Bu da vuruyor.
Ya NBA'de her molda 5 dakika yeniyor, yüzlerce mola alınıyor, oyunun ruhu mu ölüyor? Yani tamam evet izlemesi biraz daha zor hale geliyor ama
Evet abi uyuyorsun
Avrupa'da
çünkü. Yani 4 maçında ikinci molada da dayandın. Çeyrek sonunda gözler kapandı. Üçüncü alınan molada uyuyorsun. Yani bu
bu söylediğiniz
maalesef
şey maçı en fazla 10 dakika uzatır.
en kötü
En
durumları.
kötü durumda 10 dakika uzatır. Her
Normalde
maçta
bu
kullanılacak bir şey bile değil.
çok net gelmeli yani challenge hakkı. Hiç
Bence de
şey
gelmiyor.
yok.
Çünkü Euroleague NBA'yi biraz geriden takip ettiği için ben ilerleyen dönemde geleceğini düşünüyorum.
Genelde de NBA'de olanları Avrupa basketboluna empoze etmeye çalışıyorlar kural olarak. Şöyle de bir durum var. Hani ben birebir Fenerbahçe doğranıyor. İşte baltayı çıkardı Euroleague. Fener'i doğuruyor falan. Ben bu tarafta değilim. Yani bize hakemler kötü. Bize denk geldi yani. Bence böyle abi.
Ben hakem tercihlerini yanlış buluyorum bu maça verilen. Abi Yavor'u Fenerbahçe maçına verme yani. İçeride bu kadar önemli bir
evet,
maça
abi.
Verme.
Yani ısındır ya da işte Yavor'u.
Veya bu kadar tecrübesiz Fransız hakemi. Hani adam sahada cidden bir dönem böyle aylak aylak gezdi yani. Bence panikle verdiği kararlar. Gerçekten kendine olan güvenini sorguladığı için böyle saçma sapan hani kendisinden kuşku duyar bir pozisyon geldiği için taraftan da çok büyük baskısıyla yanlış karar verdi.
Yavor'u sahada gördüğünde mental olarak güçlü olduğunu hissediyorsun. Adam etkilenmez diyorsun. Demir gibi bir herif hakikaten yani. Ama Fransız'ı bir sangı ya Fransız falan hani böyle şey üzerinden milliyeti üzerinden konuşmayayım. Bir sangı etkileyebileceğini hissetti taraftar. Durmadan alkışlamalar, alay etmeler ve adamın ezildiğini hissettim ben yani kenarda.
Bu arada abi şey çok komik geldi bana. Üçüncü hakem Yunan hakemdi.
Hı hı.
Yani bir Türk takımının maçında Yunan hakemi olup o Yunan hakemin hiç bahsinin bile geçmemesi gerçekten ilginç yani.
Evet abi. Çok kötü oldu. Maçın önüne geçti. Ha işte direkt birebir Fenerbahçe doğrandı mı? Doğranmadı ama en azından kurallar falan bu durumun biraz önüne geçmesini sağlasa
yani
o bir fark pozisyonunu yaşamazdık.
İlk çeyrek ve ikinci çeyrek birbirini dengeledi bence. Hakemler ya bunu yapmaları doğru demiyorum ama hakemler bir şekilde maçın dengesini kurdular.
Evet abi. Orada. Eyyam yaptılar yani.
Aynen öyle yani. Eyyam yaptılar resmen ama benim en çok gözüme batan ve gerçekten yazık oldu dediğim pozisyon Derek Williams'ın pozisyonu.
Tabii canım.
O pozisyon gerçekten bence büyük bir
hakem. Abi neresinden tutsan elinde kalıyor çünkü yani.
Hiçbir yani Veselin'in faullerine falan çok bir itirazım yok yani. Veselin her
doğru,
zaman yaptığı şey.
Doğru. Çünkü aynı tarafta Brandon Davis direkt üçledi.
Tomić üçledi.
Hanga iyi kötü tepe savunmada bayağı sık şey yapıyordu. İlk çeyrekte 3 tane şey ilk yarıda 3 tane adamları 3 faul oldu. Hanga, Davis, Tomić. Hadi Tomić'i salla. Hanga ile Davis tak diye direkt adamların savunmasının
evet,
temeli yani. Hani Veselin Fenerbahçe için neyse Hanga da Barcelona savunması için aynı aslında düşününce. Yani o yüzden İnşallah tadı kaçmaz bu işten. Yani üst üste Fener'e denk gelmesi ekstra bize bir şey mi var? Çünkü yani Türk taraftarlığında paranoya en temel esas.
Bu sene biraz yani Fenerbahçe'nin kötü
tat
olması.
Tat kaçırdı doğru.
Fenerbahçe'nin kötü olması işte böyle şeylerin üst üste gelmesi. Ya biraz tatsız tesadüf
ama,
gibi oldu bence.
Ama birebir ben oturup bir masada Fenerbahçe'yi bu sene haritadan siliyoruz. Ya bu kimsenin işine gelmez.
Geçen sene Panathinaikos başkanı aynı şekilde Euroleague mafya falan diyorken Fenerbahçe taraftarı ne tepki veriyordu?
Hadi be ya.
Yani bu sene aynı mevzu çok bir fark yok.
Yani vermiyor. Şimdi de Panathinaikos başkanı durmadan gülen paylaşım yapıyor yani.
Haklı abi adam yani. Komik.
Ya çok enteresan bir adam ya.
Abi çok fazla yani, çok fazla girmeyelim bu topa ya.
Ya şöyle diyeyim. Anlamazlar herhalde. İngilizce Twitter hesabından podcast'i paylaşsan da çok anlayıp sana tepki vereceklerini zannetmiyorum yani. Nasıl oldu senin aran onlarla?
İyi abi son dönemde daha iyi. Artık
daha iyi değil mi? Çünkü sen de o kadar Panathinaikos düşmanı bir adam da değilsin.
Ben Panathinaikos seven bir insanım abi. Ben Panathinaikos düşmanı asla değilim yani. Ben ama şey de değilim hani Olympiakos'a karşı da bir şeyim yok yani. Ben iyi basketbol oynayan Yunan takımlarını izlemeyi severim yani.
Panathinaikos son 14 hafta kala sence atar mı kendini 5.liğe ya da 4.liğe?
Bence onlar 6 bitirecek ya.
Çünkü
atamazlar.
Maccabi, Barcelona ve CSKA ile 2 galibiyet fark var aralarında.
Sanmıyorum.
Öyle koparabilecekleri baba maçlarda tıkanırlar. Yine bu seviyede devam ederler diyorsun.
1-2 sürpriz maçta kaybederler muhtemelen deplasmanda mesela.
Belli de olmaz ama ya.
Kalates'in böyle 10'da 0 attı bir günde.
Zalgiris'i yendiler bu hafta. Bu arada Efes'i nasıl buldun diyeyim. Ben çok iyi buldum. Yani hani Efes'te değişen bir şey yok ki abi.
Abi Efes önüne geleni 20'ye bağladığı için
keyif
artık
veriyor.
Ya Efes'i izlemek lazım abi. Efes'i konuşmak bence çok şart değil yani. Konuşacak çok fazla bir şey yok. Gerçekten yok yani.
Efes'te kötü giden bir şey yok mesela. Hani kötü şu noktaya parmak basalım diyecek bir noktası
yok. 2 haftadır Misic yok abi. Hani
takım Misic'in
bence takımın Misic'in olmadığından haberi yok. Kimseye söylememişler hani Misic yok diye. Takım aynı şeyi biliyor çünkü.
Değil mi?
Hiçbir şey değişmiyor. Larkin'in rakamları biraz arttı. Yani Larkin'in biraz faydası oldu ve Larkin de bu rakamların daha da fazlasını daha da rahat bir şekilde yapabilecek bir oyuncuymuş gibi oynuyor.
Çok net.
Yani Larkin böyle, yani Larkin'in kaç vitesi vardır? 7 vitesi vardır desek, Larkin 4. viteste 25 sayı falan atıyor yani.
30'a giderken hiç düşünmedi yani nasıl gittiğini.
45 rating yaptı yönünü, ya. Oyunun her yönünü oynayarak çok verimli bir şekilde yapıyor bunu. NBA oyuncusu performans sergiliyor Larkin. Ya Avrupa'da unutulmuş bir NBA oyuncusu gibi oynamıyor mu Larkin? Bana öyle geliyor.
Çok net abi. Ve yani rolden kaynaklı gitmedi. Helal olsun ya. Ya ben Larkin, geçen sene kimse Larkin dönüp yüzüne bakmadı falan diye bir durum olduğunu düşünmüyorum yaz dönemi için. O rolün peşinde koştu. Olmayınca da burada kral oldu adam.
NBA için mi diyorsun? Bence öyle ama Larkin'e o istediği rolü de vermesi gereken NBA takımları var. Yani Larkin'i 20-25 dakika oynayacağı bir dünya NBA takımı var. Yani bu kadar NBA'de kısa, yaratıcı, işte savunmada da fena olmayan guard arıyorken Larkin'in burada bu rakamları yapıyor olması bence NBA GM'lerinin şeyi biraz. Ayıbı yani.
Değil mi?
Larkin'e o şansı net bir şekilde bir takım vermesi lazım. Bir dünya kötü takım var abi. Yani mesela Memphis'te işte Ja Morant'ın yedeği falan olamaz mı abi şey? Larkin. Olabilir, net bir şekilde olabilir.
Çok net olur canım. Hiç şey değil zaten. Yani gider Golden State'te Curry'nin yedeği olur ya bu.
Abi Golden State'in bu sezonki kadrosunda Larkin oynar 20 sayı falan atar ya. Abarttım biraz da. Yani Golden State'in kadrosundaki şu anki sağlıklı guardların D'Angelo Russell hariç hepsinden iyi Larkin.
Abi hepsinin o işte o şey tayfanın bir anda ulan Golden State'te böyle oyuncular varmış dedirten tayfanın hepsinden iyi yani. Hepsinin en iyi özelliğini toplasan, Larkin'in karşısında bir oyuncu diye çıkarsan Larkin onu da top diye oynar.
Abi Golden State'ten şu an sakat olanları kenara koyuyorum Curry ile Clay. İşte Russell ve Draymond Green haricinde 3 tane oyuncu sayabilir misin?
Ya fantazi sağ olsun işte Glenn Robinson 3 var. Pas çal var. Tam bir Pascal değil.
Pascal diyorlar ona ama.
Ama bence
Pascal sezon başında falan böyle bir parladı fantezicileri için iyi işler yaptı ama.
Bursa Anadolu Lisesi hazırlığında 12 yaşında gördüğüm İngilizceye göre Pascal bence o ya.
Bence de Pascal abi. Yanlış söylüyorum. Abi Amerikalılara çok güvenmiyorum abi. Doncic'e Doncic falan diyen var ya.
Var mı?
Tabii abi. Doncic diyen var.
Doncic güzel aslında.
Doncic.
Şey vardı, bir tane hakem vardı öyle. Bençik mi? Sonunu K ile bitiriyordun.
Kim? Beliçik vardı, o hakem değil abi şey.
Neyse abi
Amerikan
işte,
futbolu koçu.
Eski bir hakem ya. Belki senin daha basketbol izlemeye başlamadığın zamanlar olabilir. Benim yeni başladım. Çok küçük
Avrupa'da
zamanlardan
Amerika'da
olabilir. Avrupa'daydı.
Onu hatırlamıyorum abi. Hakem hafızam benim o kadar iyi değil ya. Böyle Murat Maratonoğlu gibi değilim yani. Yok işte 85'te Sırbistanlı bir hakem vardı. İstanbul'daki Efes Yugoplastika maçının 8. hakemiydi falan, öyle bir hafızam yok yani.
Efes Real Madrid'in yenilmesiyle de farkı 2'ye çıkarttı.
Efes liderliğe koşuyor ya.
Abi yani,
o topu oynayan takım yok Efes'i yakalayacak.
%85. Bunu mesela NBA'ye oranladığında hani şundan söylüyorum. %85 galibiyet yüzdesi. NBA'ye oranladığında 70 galibiyet demek. Artık ulaşılması sadece uzay seviye takımları için başarılan bir şey.
Ama az maçta ya yani 35 maçta bu yüzde yakalamak daha kolay tabii.
Abi %80'e girer gibi. Yani Efes kalan 14 maçta 4 maç kaybetse %80 yüzde yapıyor.
80 civarında bitirir bence.
Bence
bir de,
de
liderliği garantilerse son haftalarda bu kadar
salabilir.
Kasmasına gerek yok, salması lazım.
Salabilir zaten. Ama hani demek istediğim şey 30 takımlı bir sezonda 15-16 maçta kesin favori çıktığım bir yerle 34 maçta ve güç seviyelerinin daha yakın olduğu birlikte bunu yapmak bence işte o NBA 70 galibiyetlerine göre daha büyük başarı.
Ben
yani bütün yani dünya çapında şu an en iyi takım olabilir yani Efes ligine göre.
Yok abi yani mesela NBA'de Milwaukee'de böyle 68 galibiyete gidecek bir şeyde oynuyor şu an.
Tamam.
Ya o bence daha şey zor. 82 maç çünkü yani normal bir şey değil abi. 82 maç 2 günde bir, 3 günde bir maç oynuyorsun demek yani.
Ama işte doğudan çıkıyorsun sonuçta. Çok fazla goy goy maç oynuyorsun. Burada oynadığın goy goy
yani
maç sayısı
abi,
daha sınırlı.
Tepe 5-6 takım da yani bu sene baktığın zaman hepsi Doğu finali yapsa şaşırmayacaksın takımlar.
Miami Doğu finali yapsa şaşırır mısın?
Şaşırmam çok fazla.
Ben şaşırırım
ya. Ben şaşırmam abi. Sezon başında yazın söylesen şaşırdım. Ama ilk 3 ay falan oynadıkları oyundan sonra mesela şaşırmam.
Bana Butler...
Toronto'ya şaşırmazsın, Boston'a şaşırmazsın, Philadelphia'ya şaşırmazsın.
Philadelphia'ya da şaşırırım ben bu sene oynadıkları oyundan sonra.
Abi kadro ama tam playoff kadrosu yani. Savunmada hayvan gibi sert.
Ha işte Miami'nin de ben onu taşıyamayacağını düşünüyorum. Yani Butler'ın taşıyıcı rolde, temel taşıyıcı rolde çok götürebileceğini düşünmüyorum.
Ama işte iyi eşleşmeleri yakalarlarsa, roller de yerine otursa ki zaten oturmuş durumda. Hı hı. Hani 1-2 de sürpriz katkıları varsa ki ona müsait oyuncuları da var mesela, yapabilirler. Neyse konu o değildi abi şimdi. 82 maç gerçekten insani limitleri zorlayan, Avrupa'da yani takımların lig artı, Euro lig artı, playoff artı, Final Four oynadığı durumdan önce ulaşabildiği bir rakam. Burada sadece normal sezonunda oynanıyor. Orada çok daha zor yani. Çünkü yıldızlar da işte maç kaçırıyor. Ondan sonra çok iyi yönetmen gerekiyor. Mesela Milwaukee'nin en etkileyici tarafı bu sene. Yalnız 30 dakika oynuyor. 30 sayı ortalaması var. Yani diğer yıldızlara falan baktığımız zaman LeBron 37-38 dakikalar oynuyor diye biliyorum. Yani 35'ten aşağı oynamıyor. Doncic mesela çok iyi rakamları var ama yani onun da dakikaları daha yüksek. Harden çok daha fazla oynuyor yani, sahada kalıyor. Milwaukee ligin en iyi takımı. Yani sahada değilken de mesela rakiplere çok büyük fark atıyorlar. O çok önemli bir şey.
Allah Efes razı için, olsun yani Efes'in valla lüksü. Fantasy ligde benim tutunabilmemi sağladı ya.
Yani inanılmaz bir sezon. Yani.
Abi işte şey Fed'le Karagümrük maçına gittik. Akşam draft var. Fed'e dedim ki ben dedim abi 100'e kadar Yannis'e çıkacağım. Ondan sonrasına bakarız yani.
Ha, sizin şey auction draft
mı? Evet abi. 85'e aldık. Valla 150'lik performans veriyor ya. Allah razı olsun yani Yannis'i bana bırakan arkadaşlardan. İyi kötü ben de playoff yarışının içine girdim o fantazide. Son olarak hani bu hafta biraz daha G'ye düştük. Komolli'nin gidişi hakkında ne düşünüyorsun? Abi, İki Fenerli bak. Ben
çok çünkü geç kaldılar yani.
Benim 1,5 senelik Komolli varlığında Fenerbahçe'deki temel gündemim Komolli'ydi yani.
Abi ben tek bir şey söyleyeceğim. Kokun kovulduğu gün Komolli'nin kovmaları lazım.
Başta zaten gelmemesi lazımdı da.
Hadi getirdin. Yani Fenerbahçe'nin geçen sene düştüğü hale düşmesinde Koku'dan daha büyük sorumluluk.
Kesinlikle.
Yani ikisinin beraber gönderilmesi lazım.
Kesinlikle. Ondan sonra
bu kadar beklemenin amacı ne yani? Yine bir dünya boş çöp transfer çarpı
adam, gitti. Adamın dünkü açıklamalarını da görmüşsündür. Twitter'ını gördün mü?
Yok abi onları görmedim.
Ben normalde işte geçen sene istifa ettim ama başkan devam etmemi söyledi.
Gördüm. İhbar süren vardı. Abi 6 ay çalışan adam için 12 ay ihbar süresi nasıl oluyor?
Evet abi ben anlamadım yani. Yo şöyle bir durum galiba. Şimdi ihbar süremi kullandırmadan hemen benimle yolları ayırdılar diyor. Yani hani bunun için teşekkür ediyor. Artık hani ben yolumu ayırdım. Onlar da kabul ettiler bunu diyor. Ama ya bu gönderiliş şekli ya da ben bu Aykut Alex mevzusunda da çok vardı bu. Hocaya konuşamaz. İşte başkanın takımın sırlarını nasıl açık eder? Abi şimdi Falet geldi. Falet geldi. Ben inanılmaz sinirlendim Komolli'ye. Bıkmadın mı böyle transferler yapmaktan? Yine soktun bir tane çöpü içeri.
Falet'i Komolli getirmemiş ama.
Ama işte hani bak mesela ben böyle isyan ettim. Çok çok fazla böyle isyan gördüm. Artık Komolli'nin bu transferlerinden bıktık. Şudur budur. İşte Rogon'la mı anlaştın şimdi de onun oyuncularını getiriyorsun gibi ithamlar. Şimdi bir insan hiç payı olmayan bir yerde bak payı olduğunda payında şey sonuçta adamın futbol hakkı bende niye? O da payı olduğunu düşünüyordur yani bir kötü transfer atıyorum Benzia'da. O zaman susar ama düşünsene sen bana şimdi işte şey burada mesela demediğimiz laflar üzerinden bize biri saldırdı. Siz şöyle küfür ettiniz, böyle aşağıladınız, şuradan ırkçılık yaptınız falan dedi. Savunursun abi kendini. Ama adam seni eleştirirse hani hatalı görüyorsa o konuda susma hakkını kullanabilirsin.
Abi işte benim en çok rahatsız eden şey şu oldu. Komolli bu kadar kötü iş yaptı. Sonrasında olay döndü dolaştı yine. Yok işte Komolli şunu dedi. Komolli'nin yardımcısı böyle yaptı. Yok işte başkanın arkasından iş çeviriyorlar. Yok başkan şöyle dedi. Bunu dedi.
Abi falan. Evet.
Saçma sapan bir şekilde olay bu noktaya geldi.
Magazinsel hale geldi. Yani. Evet abi. Yani bu takımın hedefleriyle bu adamın yaptığı örtüşmüyor. Yani bunu görmeyip mevzu sana çarptığında mı isyan ediyorsun yani?
Türkiye'deki en büyük hatalardan bir tanesi bu abi. Evet, liyakat abi. Değil her zaman insan ilişkileri belirliyor çoğu şey.
Alex Aykut mevzusunda da yok bacak bacak üstüdür, yok tweet'tir, yok işte hoca çıkarıyorsa vardır. Hoca çıkarıyorsa vardır bir bildiği şunlar bunlar. Ya Fenerbahçe'de futbol tarafında çok biz bence ismini bilmememiz gereken insanların ismini biliyoruz yani. Ben Fenerbahçe'nin o yüzden başarılı olabileceğini düşünmüyorum bu sezon sonunda.
Çok gereksiz indan insanlar gündem oluyor.
İstiyorsan
ya.
Bir de genel böyle bu bir iki maç haftasında oynanan maçlardan genel bir konuşalım istiyorum.
Abi
ben.
Komolli konuşsaydık.
Yani.
Koray, pazartesi bir 5 dakika alın beni abi.
Abi sikim Komolli ya, öyle diyeceğim şimdi sana. Bu hafta en çok dikkat çeken maçlardan bir tanesi abi CSKA Real Madrid yendi. Ya bu iki takım
kim ki de Real Madrid
kim ki de Real Madrid yendi. Real Madrid 0 çekti bu hafta. Real Madrid için çok kötü bir hafta oldu.
Real Madrid Moskova'da dondu.
Bir de Real Madrid iki tane çok alakasız tarzda oynanan maçı kaybetti. Yani CSKA maçı mesela ilk yarı 30'larda bitti. CSKA Real Madrid maçında hiç beklemezsin böyle bir skor. Normalde takımların son 3-4 senedeki profillerine baktığın zaman.
Ya CSKA bu sene biraz daha şeye döndü.
Dönmek zorunda kaldı. Bütün yıldızlarını kaybedince, Clyburn'la sakatlanınca biraz oraya dönmek zorunda kaldı. Real Madrid biraz sıkıntılarda, yangınlarda bu aralar ama onlar da oradan çıkacaklardır bir şekilde. Sonuçta Real Madrid'in karakterini de biliyoruz yani. Onlar da Rudy ile sözleşme uzattı. 2022'ye kadar Rudy'nin sözleşmesini uzattılar. Her ne kadar Rudy'yi çok sevmesek de yani uyuz olduğumuz oyuncular listesinde öyle en tepelerden giriş yapacak bir oyuncu olsa da oyna da oyna saygı göstermek lazım ki bitti denilen noktadan dönmüş bir Rudy de gerçekten saygıyı hak ediyor bence.
Çok net.
Milano bu haftanın bence bir diğer büyük hayal kırıklığı. Onlar da sıfır çekti. Önce Efes'ten fark yediler. Ama 27'ler. Hani Efes maçında yenilmelerini ben normal karşılıyorum. Efes
bir de eksikleri Efes de vardı emlek abi.
Her yiğidin harcı değil şu an.
Abi rol oyuncuları falan da eksikti yani. Hani
ama
Milano
abi bu kadar hiç böyle bir varlık gösteremeden yenilmeleri ya Messi'nin adına hoş değil. 20 sayı yemeleri Efes. Sanki maç boyunca öyle çok da hani bir
yok canım aynı Asfer maçı
seriyi yakalayıp
yine
da maça dahil olacakmış gibi hissettirmediler hiçbir zaman. Asfer'de sıfır çekti ama Asfer'in
Asfer'de işte Tony Parker'ın bir şeyi oldu. Yani bir İstanbul turu oldu Asfer'in bu iki maçı.
Tony Parker'la alakalı Tony Parker Salı günü Fenerbahçe Asfer maçında çok büyük alkış aldı. Anons edildi salondan. İşte ekranda gösterildi falan. Ya benim hoşuma gitti açıkçası. Bilmiyorum sen ne dersin ama Fenerbahçe'yle
de
hiç alakası olmayan bir oyuncunun, yani İstanbul'la hiç alakası olmayan bir oyuncunun böyle sadece işte İstanbul'da Tony Parker bir tane Fenerbahçe'nin oynadığı San Antonio'ya karşı bir NBA Global Games maçına çıkmıştı.
Eurobasket'te oynadı mı?
Hatırlamıyorum onu. Bırakmış olabilir.
İstanbul'da oynamış olabilir Eurobasket'te.
Ama oynamış olabilir. Tam hatırlamıyorum. Neyse İstanbul'da Fenerbahçe'yle hiç alakası olmayan bir oyuncunun bu kadar alkış alması gerçekten benim hoşuma gitti. İstanbul'da.
Fenerbahçe taraftarı yoksa San Antonio'lu mu NBA'de? Ama Lakers'lı ya Fenerli.
Yani Lakers'a bir renklerden ötürü de abi bir Lakers'a yakınlık hissediyor bence Fenerbahçe taraftarı.
Bayern Münih bayağı zorladı Panathinaikos'u ama ondan sonra aldı gitti maç. O çok acayipti.
Ya Bayern Münih biraz şeye döndü. Hani Radonjic'in düşük pozisyon işte biraz Bayern Münih'i kızıl yıldız gibi oynatma sevdasından Bayern Münih hani bizim elimizde işte kısa yaratıcılar var. Biraz bunları kullanalım. Monroe'yu hani daha fazla hücumda aktifleştirelim sevdasına döndü. Biraz ben atayım hadi siz de atına döndü. Sezonun daha geride kalan döneminde siz atın biz izleyelim biz atmasak da olur. Hani biz yeriz. Aç geldik diyordu Bayern Münih. Şimdi en azından biraz daha hücumda efektif bir oyun sergilemeye başladılar ama yine tabii yetmiyor. Zalgiris Kızılyıldız deplasmanda üzdü. Kızılyıldız iki tane üst üste evinde maç kaybetti. Playoff yarışında olan bir takım için çok hoş
sıkıntılı
maçlar değil
durum.
Bunlar. Çünkü yani sonda olan takımları kaybettiler iki maçı da bir de. Bir önce içeride Zalgiris'e kaybettiler. Sonra uzatmada Alba'ya yenildiler. Kızılyıldız'ın playoff umudunu bayağı bunlar zedeleyen galibiyet.
Evet abi Mariyet yani oldu. İşte o oldurabileceği bir yerde Fener maç kaybetmiş. Direkt artı yazabileceksin. Alba'yı yeneceksin abi içeride. Ama işte o maçı
takımı
koparacak seviyede de oyuncuları olmadığı belli oluyor işte.
Haftanın
böyle
takımı
yerden
kim dersin bu çift maç haftasının? Ben abi Efes'le Maccabi
Efes
arasında paylaştım.
Efes, Panathinaikos ve Maccabi.
Ben Panathinaikos koymam abi. Panathinaikos çok kolaydı bence.
Efes, Panathinaikos ve Maccabi haftanın en karlı takımları. Ama Maccabi'nin kazandığı maçlar hem kendi playoff yarışlarını hem de üst tepeye mesaj olarak en dikkat çekici maçlar.
Abi bir de ben şeye eklemek istiyorum buraya bu arada. Valencia,
Valencia evet.
Moskova'ya gitti.
Valencia'da
Kimchi'yi
Rusya'da üşümedi.
Yendi. Aynen. Sonra gitti oradan Petersburg'a bir de orada Zenit'i tokatladı.
Kısa mesafede değil yani.
Ve şu an
şehrin arası
playoff
potasına
girdi abi Valencia. Valencia 7. sırada.
İki şehrin arası uçuşta kaç saat yine?
Abi temiz bir 3 saat vardır.
3 saat vardır yani. Hani bir
Petersburg daha yukarıda kalıyor çünkü.
Yani
minimum 2-3 saat vardır.
ülke değiştirir gibi bir şey yani Avrupa için bakınca. Türkiye'nin bir ucundan öteki ucu gibidir yani. Avrupa için bakınca ülke değiştirecek gibi 2 gün 3 gün içerisinde bunu bu şekilde yapmak da bence bayağı sağlam başarı. Valencia diyelim, diyorum ben haftanın takımını o yüzden.
Valencia mı diyorsun? İki tane deplasman galibiyeti evet, Valencia seviyesindeki bir takım için bence etkileyici. Onlar da Fenerbahçe'yi yendikten sonra aslında son haftalarda bayağı bir toparladılar.
Evet abi, keyif veriyor. Bir de fanteziye bakalım Savaş en son.
Fanteziye bakalım abi. Fanteziye
bayağı çünkü fantezide bu hafta hani insanların çok fazla yüklendiği oyuncular iyi puan aldı. Bir dikkat çekici bir tarafı var.
Abi fanteziye yıllardır login olmadığım için şimdi şifremi yazdım ve
abi ben de yaptım. O ara Tony Parker'ın 2017'de oynamadığına baktım. Oynamamış, İstanbul'a oynamadı, gelmemiş. Ha. Hatta hatırlamıyor musun? Fransa 16'da eğlenmişti.
Çok hoşuma giden bir şey gördüm. 266 takım var bizim ligde. Ben 133.'üm. Tam ortadayım.
Tam ortada abi. Çanı tutturmuşsun yani.
Abi liderimiz değişti. Yani biz en son baktığımızda bir ay önce
3 maç haftası mı 4 maç haftası mı ne geçti?
Evet.
Hatta bir kardeşimiz de fantezi niye konuşmuyorsunuz dedi. Çok haklı. Hakkını helal et kardeşim.
Emre Hoca lider abi. 3382 puanla. Arkasından Kemal Yılmaz geliyor. 3358. Emre Hoca'nın takımına bakabiliyor muyuz? Bir onu merak ettim ama.
Bakabiliyoruz herhalde.
Üstüne tıkladım ama. Heh, girdim. Evet abi, liderin takımıyla başlayalım. Larkin'i kaptan yapmış.
Aha, 100 puan.
100 puan. 99 puan gelmiş Larkin'den. Mike James'den 37 puan almış. Kurnoslav Simon'dan 18 puan almış. Mirotic'den 26 almış. Milutinov Beknar Terpe karşılayamamış. 5.5 gelmiş oradan. Kalates 16.5. Şengelya 4. Ve bence burada çok başarılı seçim. Lux Sigma 27.5 getirmiş. Alba'nın Kızılyıldız deplasmanında aldığı galibiyette. Diyelim Emre Hoca'yı tebrik edelim ve istiyorsan bu haftalık artık veda edelim.
Son bir şey sana söyleyecektim. Mike James'in Galatasaray taraftarıyla hafif bir atışması oldu.
Onu görmedim abi, ne oldu?
Görmedin mi? Mike James biraz Milano'dan ayrılış süreci ve şöyle bir tweet'i oldu Mike James'in. Mike James senden daha üstün diyen bir Galatasaray taraftarına asshole dedi Mike James.
Ya bir Galatasaray taraftarı Mike James'e şey demiş. Yani beni yanlış anlama. Sana çok büyük saygım var ama bence Shane Larkin senden daha iyi demiş. Mike James de demiş ki sen de beni yanlış anlama. İstediğin fikre sahip olma hakkına sahipsin ama bence de şu an sen bir asshole'luk yapıyorsun tarzı bir şey demiş yani. Asshole nasıl çevireyim abi?
Götoş. Sen tam bir götoşsun.
Yok abi. Asshole direkt dalayarak ya bence.
Olur abi. Evet. Ama götoşla dalayarak arasında da çok bir fark yok bence.
Yani işte aynı hesaba çıkıyor.
Neyse, bu kadar küfürlü konuşmayalım diyerek programı kapatalım yavaşça.
Evet, bu haftalık da bizden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. İlerleyen haftalarda umuyoruz farklı sürprizler de olacak size. Ekstra bölümler de çekmeye çalışacağız. Şimdilik bizden bu kadar.
Kesinleştiğinde de haftaya duyururuz diye düşünüyorum.
Duyuracağız bu planları, yeni planları. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.